家ミク。
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 25 Mayıs 2019 Salı. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 4 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Burak Harraroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberler'e bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz siyaset bilimci Dr. Murat Yılmaz olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Dr. Murat Yılmaz'la birlikte değerlendireceğiz. Sonra sporda yaşanan gelişmelere bir göz atacağız. Bu kez stüdyomuzda konuğumuz spor yorumcusu Tansu Polatkan olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugünkü programımızın son konuğu Orsam Irak Çalışmaları Koordinatörü Bilgay Duman olacak. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Milliyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Milliyet'in manşeti 181 bin imdat çağrısı. Sağlık Bakanlığı'nın Alo 191 uyuşturucu hattına 181 bin 13 imdat çağrısı geldi. Sağlık Bakanlığı'nın uyuşturucuyla mücadele için kurduğu Alo 191'e gelen çağrıların %37'sini kendi için yardım isteyenler oluşturdu. Arayanların %45'i çocuğu ya da eşi gibi aile bireyleri için yardım istedi. Başvuruların %18'inde ise bireyler, arkadaşları ve çevresindeki diğer kişiler için Alo 191'i aradı. Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre 19.187 aile hekimine bağımlılıkla mücadele eğitimleri verildi. Böylece aile hekimlerinin sorumlu olduğu nüfusta uyuşturucu kullanan bireylerin erken tanısını sağlayarak danışmanlık hizmeti vermesi ve kişiyi tedavi sistemine yönlendirmesi sağlandı demiş Milliyet Gazetesi'nin haberi. Yeni sistem çok avantajlı diyor Milliyet Gazetesi'nin bir başka haberi. Yeni askerlik sisteminin yasalaşmasıyla askerlik görevinin ilk 6 ayını tamamlayan ve ikinci 6 aya uzatma tercihini kullanan personele birçok ekonomik ve sosyal hak getiriliyor. Uzmanlar yeni düzenlemenin yasalaşmasıyla 6 ayını tamamlamış erlerin terhis olmasının ülke güvenliğinde herhangi bir güvenlik zaafı yaratmayacağını belirtiyor. Bir diğer haber S-400 öncesi son Milli Güvenlik Kurulu. Haziranda Türkiye'ye gelmesi beklenen S-400 sistemi öncesi son Milli Güvenlik Kurulu 30 Mayıs Perşembe günü gerçekleşecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin olası yaptırımlarına karşı atılacak adımların ele alınacağı Milli Güvenlik Kurulu'nda İdlib'de ateşkes kararına uymayan Suriye rejimine de bir uyarı yapılması bekleniyor. gazetesinin manşeti Avrupa paramparça. Avrupa Parlamentosu için 28 Avrupa Birliği üyesi ülkede yapılan seçimler dengeleri bir anda alt üst etti. Merkez sağ ve sol çoğunluğu kaybetti. Avrupa Birliği'nin politikasında yeşiller, liberal ve popülistler de etkili olacak. Kuruluşundan bu yana Avrupa Birliği'ne yön veren merkez sağ ile sosyal demokratlar ilk kez Avrupa Parlamentosu'ndaki çoğunluk olan 376'nın altına düştü. 180 üyeli EPP ile 146 üyeli SD toplam 326 milletvekiliyle atamalarda ve Avrupa Birliği'ne yön verecek politikaların belirlenmesinde diğer partilerle işbirliği yapmak zorunda kalacak. Bu durumda 69 milletvekili çıkaran Yeşiller ve 109 milletvekiline sahip liberaller Avrupa Parlamentosu'nda etkili olacak. Önemli kararların alınmasında merkez partilerin bu iki kanatla işbirliği kaçınılmaz olacak. Popülist partiler ise toplam 171 sandalye elde etti. Bu partilerin birlikte hareket etmeleri Avrupa Parlamentosu'nda ciddi sıkıntılara yol açacak demiş Hürriyet gazetesi. Hemen yanda denizin altını tarıyor başlığı var. Oruç Reis Marmara'da görevli demiş gazete. Türkiye'nin ilk yerli sismik araştırma gemisi MTA Oruç Reis 55 mürettebatı ile birlikte Marmara Denizi'nin tabanını karış karış inceliyor. Göreve 15 Nisan'da başlayan Oruç Reis, sismik araştırmaların yanı sıra jeofizik, haritalama, petrol yoğunluğu ölçme gibi işlemleri de yapabiliyor. Gemide uzaktan kumandalı su altı aracı da bulunuyor. Bu araç deniz suyundan ve tabanından numune alıyor, anında ölçüm ve analizler yapabiliyor demiş Hürriyet gazetesi. Sabah gazetesinin manşeti CHP'li başkan 1750 işçiye bayramı zehir etti. CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nde bayram öncesi kara icraat. Zeydan Karalar kıyım talimatı verdi, işçi aileleri karalar bağladı diyor gazete. CHP'li belediye başkanlarının seçim öncesi verdikleri hiçbir çalışanı mağdur etmeyeceğiz sözü göz boyama çıktı. CHP'li başkanlar koltuğa oturur oturmaz işçi kıyımına ve sendika baskısına hız verdi. Adana'da iki aydır tek icraat yapmayan ve herkesin beklediği su indirimini erteleyen CHP'li başkan Zeydan Karalar'ın ilk talimatı 1750 işçiyi işten atalım oldu. Talimat bir yazıyla ilgili birimlere gönderildi diyor Sabah gazetesi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti aklınızdan geçirmeyin. 15 Temmuz bir darbe değil, saldırıydı, işgal girişimiydi. Tehlike devam ediyor. 15 Temmuz'da FETÖ'yü tetikçi olarak kullandılar ama ellerinde sadece FETÖ yok, biliyoruz. Bundan sonra kimleri nasıl kullanacaklarını az çok görüyoruz ama artık bu ülkede darbe olmayacak demiş İbrahim Karagül'ün yazısı Yeni Şafak gazetesinin manşetinde yer alıyor. Hemen yanda 27 Mayıs kara bir lekedir başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde darbeleri kınayan bir mesaj yayınladı. 27 Mayıs'ın milli iradeye karşı yapılmış ilk askeri darbe olduğunu hatırlatan Erdoğan, Türk demokrasi tarihinde kara bir leke olarak hatırlanmaktadır. Darbenin 59. yılında darbeciler tarafından idam edilen merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarını saygı ve rahmetle yad ediyorum, dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hemen altta Avrupa düzeni çöktü başlığı var. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan Avrupa düzeninin çöküşü, pazar günü sona eren Avrupa Parlamentosu seçimleriyle bir kez daha görüldü diyor Yeni Şafak gazetesi. Düzeni ayakta tutan merkez sağ ve sol partiler dört büyük ülkede, Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya'da büyük kayıplar patlaklar yaşadı. Fransa'da Marine Le Pen'in aşırı sağcı partisi Ulusal Cephe 22 sandalye ile birinci oldu. İngiltere'de ilk iki sırayı yeni kurulan ve ilk defa seçime giren Brexit Partisi ile Liberal Demokratlar aldı. İtalya'da aşırı sağcı Lig Partisi %28 ile zafer ilan etti. Almanya'da da YouTuberların desteğini alan Yeşiller güç kazandı demiş Yeni Şafak. Yeni Birlik gazetesinin manşeti, kirli ittifak, akaryakıt krizi yaşayan Beşar Esed rejimi, terör örgütü YPG PKK ile yeni petrol anlaşması yaptı. Rejim, terör örgütünden ucuz petrol alarak ülkedeki akaryakıt krizini aşmayı amaçlıyor. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre akaryakıt krizini aşmaya çalışan Esed rejimi ile terör örgütü YPG PKK, ham petrol satışı konusunda anlaştı. Anlaşmaya göre YPG-PKK, Irak sınırına hakim Derizor'un doğu kırsalında yer alan Tanak petrol sahasından çıkardığı ham petrolün varilini 41 dolardan Esed rejimine satacak. Ülkedeki bütün petrol rafinerilerinin kontrolünü elinde bulunduran rejim güçleri, ham petrolü işleyerek akaryakıt krizinin önüne geçmeyi planlıyor. YPG, PKK ve Esed rejimi geçen sene Haziran ayında Derizor'da örgütün işgalindeki en büyük yataklardan El Ömer'den çıkartılan petrolü takas etme konusunda anlaşmaya varmıştı. Rejim ve YPG, PKK yaklaşık 2 yıl önce Suriye'de örgütün işgal ettiği Haseke ilindeki sahalardan çıkarılan petrolün gelirini paylaşma kararı almıştı. Amerika destekli terör örgütü Suriye'de petrol kaynaklarının yaklaşık %70'ini işgal ediyor. Bu petrol sahaları tahmini hesaplamalara göre Suriye'nin enerji kaynaklarının yaklaşık 1/3'ünü oluşturuyor. Akşam gazetesinin manşeti Küba ile kanser ortaklığı. Türkiye ile Küba, kansere karşı ortak aşı ve ilaç üretimi için çalışma grubu oluşturma kararı aldı. Küba'dan gelen bir heyet yakında Türkiye'de olacak. Milat gazetesinin manşeti Amerika Birleşik Devletleri'ne selam. Türkiye'nin S-400 konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin tehditlerine karşı dik durması CHP ile siyasi ortağı HDP'yi rahatsız etti. S-400'leri erteleyin önerisinde bulunan CHP, Amerika Birleşik Devletleri'ne yanındayız mesajı veriyor. Diriliş Postası'nın manşeti Ege ve Akdeniz'de sular ısınacak. Avrupa'da Türkiye'yi yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Ege'de ve Doğu Akdeniz'de oldu bitti siyasetiyle karasularını genişletme ve doğal kaynakları ele geçirme siyaseti güden Yunanistan'da sağ ve aşırı sağ gittikçe yükseliyor. Türkiye karşıtı bir ırkçı parti daha Avrupa Parlamentosu'na girerken süreç genel seçimlerde de sağın yükseleceğinin göstergesi demiş Diriliş Postası. Star gazetesinin manşeti dağda nöbet, şehirde huzur. İran sınırındaki 3200 rakımlı Sarp tepelerde konuşlanan Mehmetçik, terörist saldırı ve sızmalara karşı eller tetikte, 24 saat nöbette. Yıllarca terörden çöken sınır illerinde yaşayan vatandaşlar da sağlanan güven ve huzur ortamının tadını çıkarıyor. Bugün son gazetemiz Türkiye Gazetesi olacak. Türkiye Gazetesi'nin manşeti "Bari makam odasında saysaydınız." AK Parti, Maltepe oyları CHP'li başkanın makam odasının önünde sayılmasın dedi. CHP karşı çıktı. Yüksek Seçim Kurulu AK Parti'nin başvurusunu kabul etmedi demiş Türkiye Gazetesi.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Ahmet Ateş hattımızda bizi bekliyor. Ahmet Ateş günaydın.
Günaydın, merhaba.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Hemen aktaralım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul'da olacak ve Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile bir görüşme gerçekleştirecek. Ardından da iftar yapacak Berham Salih ile birlikte. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak ve grup toplantısında konuşacak. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da Cihan Numa geleneksel Ankara sahur programına katılacak. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise Genel İdare Kurulu İl Başkanları ve İl Müfettişleri toplantısına katılacak. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişimi davalarıyla devam edelim. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinde yer aldığı 224 kişinin yargılanmasında sona gelindi. Nihai karar için bugün gün verilmesi bekleniyor. Akıncı üstünde yaşanan eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya sanıkların esas hakkındaki savunmalarıyla bugün devam edilecek. Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 sanığın yargılandığı davada bugün son savunmalar alınacak. Jandarma Genel Komutanlığında yaşanan eylemlere ilişkin 245 sanıklı davada da tanıklar dinleniyor. Jandarma Genel Komutanlığı davasından dosyalara ayrılan kursiyer teğmenlerin yargılandığı davaya 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün devam edilecek. Diğer bir başlıkla hemen devam edelim. Bugün Ankara'daki üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitim alan uluslararası öğrencilerin ve bazı büyükelçi eğitim ateşelerinin katılımıyla Yüksek Öğretim Kurumu'nda iftar yemeği düzenlenecek. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da bugün şehit yakını Gazi ve Gazi yakınlarıyla iftar programında buluşacak diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
Ahmet Ateş teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Günaydın, günaydın Ercan, hoş bulduk.
Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Gazete manşetlerine baktığımızda dünün çok önemli bir tarihin, bir dönüm noktasının yıl dönümü olduğunu ve onunla ilgili ayrıntıların bugünkü gazetelerde yer aldığını görüyoruz. 27 Mayıs 1960 darbesinin 59. yılı yaşanıyor, 59. yıl dönümü. Onunla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir tweet mesajı var. Onlar gazetelerde paylaşılmış. Darbeyi, askeri darbeyi kınayan bir tweet mesajı bu. Nasıl değerlendireceksiniz 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünü?
Evet, Türkiye 19. yüzyıldan itibaren demokrasi, anayasal hükümet, seçimler konularında reformlar yapan, modernleşme hareketi yapan Osmanlı modernleşmesinin devamı niteliğinde Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, onu devamen de, onu takiben de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çok partili hayata dönen bir ülke. 14 Mayıs 1950'de güzel bir seçimle, daha önce 46'daki seçim tartışmalarını ortadan kaldıracak kanuni hakim teminatı altında gizli oy açık tasnif sistemiyle yapılan bir seçimle iktidar barışçı bir şekilde el değiştiriyor. Demokrat Parti tek parti yönetimi süren çeyrek asırlık Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerine geliyor. Ve 10 yıl Türkiye'yi adeta çağ atlatacak bir kalkınma hamlesiyle ileriye götürüyor. Bu arada da işte zaman zaman gerginlikler, tartışmalar, halihazırda da olduğu gibi siyasetin tabiatında olan konular söz konusu oluyor. Buradan ne yazık ki 27 Mayıs 1960 darbesi çıkıyor ve o dönemde ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi bu darbenin içinde yer alıyor maalesef. Yani dışarıdan destek vermek suretiyle de değil, darbenin organizasyonu içerisinde yer alıyor. 27 Mayıs darbesi Türkiye'nin bu bahsettiğimiz birikimine yakışmayan bir darbe geleneği başlatıyor. Daha sonraki darbelerin bu adeta hani Gogol'un paltosundan çıkan Rus edebiyatı gibi bu paltonun içinden çıktığını görüyoruz. Hatta en son 15 Temmuz darbe teşebbüsü 27 Mayıs darbesine öykünerek 38 kişilik Milli Birlik Komitesi'ni esas alan bir mantıkla dizayn edilmeye çalışılmış ve 27 Mayıs darbesinin hatıratını okumuş bu 15 Temmuz darbesini planlayanlar, onu kendilerine örnek almışlar. 27 Mayıs darbesi bahsettiğimiz bu gelenek içerisinde iktidarın seçim marifetiyle, sandık marifetiyle, oy marifetiyle değiştirilmesi geleneğine büyük zarar veren, 27 Mayıs'tan sonra gerçekleşen sözüm ona yargılamalarla 27 Mayıs'ın olduğu günden itibaren aslında, yani Genelkurmay Başkanı'nı teğmenlerin dövdüğü, hakaret ettiği, işte devlet başkanına, başbakana, bakanlara, milletvekillerine, valilere, belediyelere, harp okulu öğrencilerinin hakaret ettiği, dövdüğü, bunlar hani dövmeyi de öylesine bir şey olarak kabul etmeyelim. Bunların neticesinde ölümler söz konusu. Sadece biz işte idam edilen Menderes, Polatkan ve Zorlu'dan bahsediyoruz ama hapishanede işkenceyle ölen çok miktarda milletvekili var. Bu hastalanarak, bu ağır şiddet dolayısıyla hastalanarak vefat eden milletvekilleri var. Bunları da unutmamak lazım. İşte bu zeminde aynı zamanda darbe mantığını anayasanın içine yerleştirerek darbeyi adeta kalıcı hale getirmeye yönelik 27 Mayıs anayasası söz konusu. Ne yazık ki bu dönem işte muhalefet partilerine zehirleyen, 60'lı yıllarda 70'e kadar devam edecek cuntacı, ordu içerisindeki cuntacı eğilimlerin önünü açan, yani bir iki değil, yani onlarca junta teşebbüsünün olduğunu biliyoruz. Nihayetinde bu junta teşebbüslerine son vermek için 12 Mart 1971'de yeni bir darbe yapıldı. Yani diğer junta teşebbüslerini engellemek için darbe yapmak durumunda kaldılar. Keza 70'li yıllarda da cuntacı eğilimler, ordu içerisindeki hizipleşmeler devam ede geldi. Bu hani demokrasimize zarar verdiği gibi siyasi partilerimize, hukuk sistemimize, devlet terakkimize, ordu gibi, ordu başta olmak üzere istihbarat gibi kurumlarımıza, üniversitelerimize, sendikalarımıza, meslek kuruluşlarına büyük zarar verdi. Çünkü bunları darbeci zihniyetin kontrolünde odaklar haline getirdi. Demokratik hayata katkı sunabilecek bu aktörlerin demokratik hayata, devlet hayatına zarar veren ve darbecilerle, cuntacılarla işbirliği eğiliminde olan aktörlere dönüşmesine yol açtı. Ne yazık ki işte 28 Şubat'ta falan gördük, sendikalar, meslek kuruluşları darbecilerle işbirliği yaptılar. Darbecilerin silahsız kuvvetleri olarak hareket etmeyi, talimat almayı içlerine sindirebildiler. Yargıçlar darbecilerin briefinglerinde esas duruşta alkışlarla karşıladılar 28 Şubat döneminde. Bu büyük bir tahribattı. Bu tahribat tabii çok eleştiri konusu oldu. İşte bunu telafi edecek hamleler yapıldı. Ama nihayetinde özellikle 15 Temmuz darbe teşebbüsü karşısındaki milletin azmi, iradesi bu darbeci eğilimleri büyük ölçüde kırdı. Ama bu darbe geleneği olan yerlerde müteyakkız olmak lazım. Bu darbenin aynı zamanda yurt dışı ayağına dikkat çekmek lazım. Yani bu darbeciler Amerika Birleşik Devletleri'nde özel eğitim almış. Menderes'in Sovyet Rusya ile işbirliği halinde Batı'nın esirgediği sanayileşme desteğini Sovyet Rusya'dan almak suretiyle bir yeni hamle peşinde koşmasından rahatsız olan ve işte Amerika Birleşik Devletleri'nin, NATO'nun hani iddia edildiği, ortaya koyduğu prensipleriyle, demokratik prensiplerle bağdaşmayan biraz illegal ayak ve yöntemlerinin bir sonucudur da aynı zamanda. İnşallah memleketimiz bir daha buna benzer felaketler yaşamaz. Bu tahribat halihazırda Türkiye Cumhuriyeti'ndeki demokratik anlayışında, devlet telakkisinin de üzerinde gölgesini hissettirmektedir.
Peki, şimdi bir yandan 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri var. Artık bir aydan fazla bir zaman kaldı. Onunla ilgili gelişmeleri vaktimiz kalırsa konuşuruz ama bir aydan az bir zaman kaldı. 27-28 gün kaldı. Ama Avrupa'da önemli gelişmeler oluyor. Ben size onu sormak isterim öncesinde. Avrupa Parlamentosu seçimleri yapıldı. Bu seçim hem seçime katılım oranlarıyla hem de seçimin sonuçlarıyla Avrupa Birliği'ne değiş sinyali veriyor. Avrupa paramparça demiş Hürriyet gazetesi bugün. Bizi de ilgilendiren çok önemli sonuçlar barındırıyor. Nasıl değerlendireceksiniz bu seçimleri ve sonuçlarını?
Aslında Arzu Hanım, bir süredir Avrupa'da bugün Avrupa Parlamentosu seçimleriyle ortaya çıkan tablonun öncü işaretlerini görüyorduk. Ben hani bu gelişmeyi de işaret eden bizdeki bazı problemlerle ilişkilendirerek siyasi merkezi çökertecek, bu manada radikal akımların, işte ırkçılığın, etnik kimlik, mezhepçilik yaklaşımlarının önünü açabilecek gelişmeler karşısında özellikle bizim siyasi partilerimizin, siyasi liderlerimizin temkinli olması lazım geldiğini, çünkü bölgemizde de özel bir hani Avrupa'daki dalganın bölgemizde çok daha tahrip edici ve dış müdahalelerle daha ileriye götürülmüş örneklerini görüyoruz. Bu manada uyaran yazılar kaleme aldım Açık Görüş'te, Star gazetesinin. Şimdi buradaki durumda aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde de siyasi merkezin hani biraz böyle yabancı düşmanı, içe kapanmacı, zaman zaman ırkçı söylemler dile getiren neokonların tayin ettiği, ama mesela sadece herkes Trump'ın üzerinde duruyor ama sadece Trump'la temsil edilmeyen, bence mesela bunun devamı niteliğindeki yani bazı uygulamalar, mesela Orta Doğu'ya bakış bakımından demokratların da paylaştığı bir zaman zaman işte Trump'ta ortaya çıktığı haliyle daha kaba popülist bir yönü var. Avrupa'da da aslında buna benzer örnekleri görüyorduk. Mesela en yakın örneğimiz komşumuz Yunanistan'da gerçekleşmişti. Merkez sağ ve merkez sol biliyorsunuz çöktü. Onun yerine hala hazırdaki Tsipras diye bir isim dış kulvardan geldi. Başbakanlığa geldi. Orada ekonomik çöküşle beraber bu olmuştu. Özellikle bu ekonomik çöküş, ekonomideki duraklama, Avrupa'daki siyasi yönsüzlük hali ve göçmenler karşısındaki ırkçılık karşısında bu merkez sağ ve merkez solun dirayetli, prensipli bir şekilde durmak yerine bu ırkçı, göçmen karşıtı, İslam düşmanı, yani bu arada bunu şöyle de devam ettirebiliriz, yani Türkiye ve Erdoğan düşmanı politikacıları hoş gören, onları destekleyen, onun önünü açan bir tarihi var. Yani işte Paris sokaklarına gittiğimizde bu çok daha eski tarihler. Hani 2000'li yılların başlangıcında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girip girmeyeceğine ilişkin tartışmalar bu ırkçı temelde yükseldi ve bugün o ırkçı temelde açıkça buna karşı çıkamayanlar Le Pen'in işte Fransa'da birinci parti hüviyetine yükseldiğini gördüler. Gerçekten merkez sağ ve merkez solun çöktüğünü görüyoruz. Diğer aktör olarak öne çıkan hani yeşiller ve nispeten bir de liberaller var. Bunların hani ne ölçüde hani kıtayı yönetebilecek bir akıl ve basiret sahibi olduğu, arkalarında böyle bir toplumsal temsiliyet olduğu halihazırda tartışmalı. Kaldı ki mesela yeşillerin içerisinde hani çok muğlak, her yere çekilebilecek bir o sol gelenekten gelen bir problem de var bana kalırsa. Bu yüzden de Avrupa'daki durum gerçekten, evet, bir yandan değiş falan deniyor ama diğer yandan da bu değişimin halihazırdaki kompozisyonla pek hani hayırlı bir istikamette gelişmediğini görüyoruz. Bu bakımdan çok endişe verici Avrupa'daki durum. Bunun özellikle Türkiye'ye, bölgemize yansımalarını düşünmek lazım ve hani girerken ifade etmiştim, bizdeki siyasi partilerin, siyasi elitlerin, siyasi liderlerin bu konuda özellikle fevkalade hani prensipli bir şekilde bu tür işte etnik milliyetçilik yapan, mezhepçilik yapan, efendim radikal bir takım görüşleriyle bilinen ekollerin, grupların, işte radikal sol tahribatı taşıyan bugünümüze, geçmişten bugünümüze ve hala eli yüzü düzgün bir hesaplaşmasını yapmadığımız bu problemlerin siyasette siyaseti esir almasına izin vermemeleri gerekiyor. Buradaki yapılan yanlışlar hani nihayetinde 10 sene sonra da olsa acı neticeler verebiliyor. Avrupa'da bu örneği gördük. O yüzden ben özellikle bizde de mesela bu Suriyeliler üzerinden, Irak'dan vesaire falanca filanca yerden gelenler üzerinden o inşa edilmeye çalışılan böyle ırkçı, mülteci düşmanı bir yaklaşım tarzı var. Siyasetçilerin bunu asla iltifat etmemesi lazım. Bunun önünü kapaması lazım. Çünkü bu Avrupa'da gördüğümüz gibi çok kötü başka kapıları açabiliyor. Ben özellikle dediğim gibi siyasi partilerimiz, siyasi elitlerimize, siyasi liderlerimize çok büyük rol düştüğünü düşünüyorum. Siyasi merkezin kuvvetlendirilmesi lazım Arzu Hanım. Bahsettiğimiz 27 Mayıs'ın mesela en büyük tahribatlarından birisi 60'lı yıllarda inşa ettiğimiz, demokratik bir şekilde inşa ettiğimiz siyasi merkezi çökertmesiydi. O yüzden biz 60'lı, 70'li yılları kaybettik. Bu siyasi partileri bölme gayretleri, merkezdeki siyasi partileri bölme gayretleri bu bakımdan çok ciddi istikrarsızlıklara, radikalizmin önünü açacak sonuçlara gebedir. İşte 50'deki Hürriyet Partisi örneği, 70'lerin başındaki Demokratik Parti örneği, o koalisyonlar dönemi bu tür radikal akımları, merkez kaç güçleri güçlendirebiliyor. Bir de bölgemizdeki bazı devletlerin çökmesi, etnik mezhebi kimliklerin çok fazla gündeme getirilmesi, hem bölgedeki problemler hem de işte Amerika Birleşik Devletleri'nin başında olduğu o garip koalisyonun saldırıları neticesinde ortaya çıkan tablo bizi fevkalade uyarmalı. Özellikle elitlerin bu manada siyasi dil ve söyleme fevkalade dikkat etmesi gerekiyor. Avrupa'daki durum endişe verici. Komşumuz mesela Yunanistan'a gelelim. Orada bir erken seçim ihtimali de vardı. Son takip etmedim. Yani o erken seçime doğru gitme kararı vardı. Bu erken seçim kararı da özellikle Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Ege'deki tansiyon dolayısıyla Yunanistan'daki radikal akımları ve radikal söylemi güçlendirebilir. Bu da ayrı bir problem. Keza Bulgaristan'da böyle bir mesela radikal gruplar söz konusu. Türkiye'nin hani evinin içini düzeltip evinin içine bunların yansımasına izin vermediği gibi aynı zamanda bölgesinde de bu tür akımların önünü kesecek bir basiret ve oyun kurucu bir pozisyonda olması gerekiyor. Çünkü gerçekten hani Avrupa'daki hastalıkların 1. ve 2. Dünya Savaşı gibi büyük krizler yarattığını unutmayalım. Bu ciddi anlamda oradaki hani Müslümanlar, Türkiye'den giden vatandaşlarımız, Türkler bakımından da önümüzdeki dönemde problemler oluşturabilir. Bu bakımdan özellikle ben oradaki Türklere ve daha geniş olarak da orada bulunan Müslümanlara, vatandaşlık hakkı olan Müslümanlara, Türklere şunu hatırlatmak isterim. Bu tür seçimlerde kesinlikle oy kullanmalılar. Çünkü bu radikal akımlar oy kullanıyor ve onların oy yüzdelerinin arttığını görüyoruz. Kesinlikle oy kullanmalılar. Kendi temsilcilerini parlamentoya taşıyacakları bir siyasi duyarlılık içerisinde ve zaman zaman da imkanlar el verdiğince başka partilerden veya kendi partilerinin oluşturacağı bir takım koalisyonlarla Avrupa siyasetinde vatandaşlığın verdiği hakları kullanacak bir yerde durmalılar. Çünkü bu hani bu tür akımlarla mücadele etmenin yolu meşru yol ve yöntemleri kullanmaktır. O yüzden de bu özellikle Avrupa'daki radikal akımların tahrikleri karşısında Türklerin ve Müslümanların serin kanlı hukuk ve meşru siyaset yolundan ayrılmamaları lazım. Çünkü bu tür radikal akımlar Arzu Hanım aynı zamanda karşıtını da yaratacağı veya karşıtını tahrik edeceği için bir de biliyorsunuz bu alandaki hani dış politika ve istihbarat oyunları zaman zaman bu tür örgütlerin de önünü açabiliyor. Bu tür örgütlere asla cevaz vermeyecek, onlara hani kapı açmayacak bir pozisyonda durmalı Türkler ve Müslümanlar. Bunun da altını özellikle çizmek lazım. Çünkü o radikal akımlar yani birisi tutuyor, Kur'an-ı Kerim'i yakıyor, efendim başörtülü hanımlarla ilgili yasak koyuyorlar. İşte Fransa'da velinin ilkokul velisi başörtülüyse okul gezisine gelemez diyor. Yani küçücük çocuğu ailesiyle beraber hanım şeye götürecek işte yani hanımefendi. Geziye götürecek. Ona yasak koyuyor. Yani Fransa devleti bununla uğraşırsa karşısına Le Pen çıkar işte. Netice itibariyle bunlar birbirinden çok bağımsız değil.
Evet. Çok önemli sonuçları olan bir seçim. Avrupa Parlamentosu seçimleri. Dönelim İstanbul seçimlerine. Biraz önce de söylediğimiz gibi bir aydan daha az bir zaman kaldı. 27-28 gün ve çalışmalar son hız devam ediyor. Bayramdan sonra da tansiyon daha da yükselecek anladığımız kadarıyla.
Tabii şimdi bu evvela Arzu Hanım 2 Haziran'da 3 ilçe ve bir belde galiba. Orada bu 31 Mart seçimleri dolayısıyla daha erken tarihlerde iptal edilen seçimler tekrar edilecek. 2 Haziran yani önümüzdeki pazar günü, bayramdan önce. Daha sonra da 23 Haziran'da İstanbul'daki seçim gerçekleşecek. İstanbul'daki seçim aslında zaman zaman konuşmuştuk. 2014'ten itibaren 2013'te başlayan gezi olaylarıyla başlayan o bizim bölgemizdeki türbülansın Türkiye'ye yansıması olan ve neticede 2014'ten bu yana 31 Mart'la beraber 7 seçim yaptığımız bir seçim maratonunun sonucunda uzayan seçimin son halkası. Uzun bir seçim süreci gerçekleştirdik. İnşallah İstanbul'daki seçim tamamlandığında Türkiye'nin önünde 4 yıl seçimsiz bir dönem olacak. Bu fevkalade önemli. Bakın bunun planlanması da hani az çok yapılmış. Siyasi iktidar mesela yargıda ciddi bir reform hazırlığı yaptı. Bu hafta itibariyle de strateji belgesi açıklanacak. Bizim bu geçtiğimiz dönem boyunca en fazla tahribat gördüğümüz yerlerden birisi yargı ve hukuk oldu. Bunda Fethullahçı terör örgütünün bilhassa buraya sızma gayretleri, yargı üzerinden, hukuk üzerinden siyaseti dizayn etme gayretleri söz konusu olduğu gibi PKK'nın bu darbe teşebbüsünün meydana getirdiği olağanüstü halle mücadele etmek için olağanüstü hal yönetiminin getirdiği bir takım problemler de söz konusu olabilir. Şimdi yani olağanüstü hal yönetimlerinden sonra makul bir zaman içerisinde bu problemleri çözecek bir strateji üretirsiniz. Demokratik ülkelerin hani yapması gereken şey bu. Şimdi Türkiye bunun planlamasını yapıyor. O yüzden de İstanbul seçimlerinin yeni krizler ve tartışmalar, Avrupa'daki örneklerini gördüğümüz ya da bir takım ülkelerde örneklerini gördüğümüz seçimden sonra yaşanan işte siyasi merkezi tartışmaya açan bir kapının açılmasını engelleyecek bir şekilde tamamlanarak Türkiye'nin Avrupa'dan, bölgesinden olumlu manada ayrışacağı bir reform dönemi olarak kullanılması lazım. Bu hazırlıkların yapıldığı anlaşılıyor. İnşallah bu 4 seneyi, bu 4 yılı iyi kullanırız ve Türkiye bu siyasi merkezini, bu merkezi değerleri, normları güçlendirecek bir siyasi iktisadi reformla 2023'e, Cumhuriyet'in 100. yılına hani hem demokrasi hem hukuk düzeni daha güçlenmiş bir ülke olarak girer.
Peki, evet, gelişmeleri takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız
ben
için.
Teşekkür
sağ
ederim,
olunuz.
Sağ olun.
Siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz konuğumuzdu.
Sporda yaşanan son gelişmeler Yeni Gün'de. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Spor yorumcusu Tansu Polatkan stüdyomuzda bizlerle birlikte. Tansu Polatkan, günaydın, hoş geldiniz.
Günaydın Arzu Türkdoğan, teşekkür ederim. İyi yayınlar
diliyorum. Teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Evet, sporun gündemine yine futbolla başlayalım. Spor Toto Süper Lig yavaş yavaş sonlanıyor bu sene içinde. Hem onu konuşalım hem bir de milli takımın hazırlık maçları var önümüzdeki süreçte. Neler söylersiniz?
Tabii şimdi milli takımımız 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlanıyor biliyorsunuz. Fransa ve İzlanda ile önümüzdeki günlerde karşılaşacağız ama ondan önce Yunanistan ve Özbekistan'la iki özel karşılaşmamız var. Daha önce Moldova'yı 4-0, Arnavutluğu 2-0 yenmiştik. Tabii futbolda dün diye bir şey yok. Futbolda oynanacak 90 dakikalar var. Dolayısıyla o maçlar ve Yunanistan ve Özbekistan'la yapacağımız hazırlık maçları hiçbir zaman Fransa ve İzlanda maçlarının bir örneği olamaz. Çünkü neticede ikisi hazırlık maçı, ikisi puan gerektiren maç. Baktığımız zaman grubumuzda İzlanda, Fransa, Andorra, Moldova, Arnavutluk takımları var. Fransa ilk iki maçını kazandı. 6 puanla lider. Biz ilk iki maçımızı kazandık. 6 puanla ikinci sıradayız gol farkıyla. Şimdi öncelikle Yunanistan maçını hatırlayalım. Yunanistan'la 30 Mayıs Perşembe günü, 30 Mayıs Perşembe mi oluyor gün olarak? Yani 30 Mayıs'ta Yunanistan'la oynayacağız. Ondan sonra Alanya'da Özbekistan'la karşı karşıya geleceğiz. Bu maçlar dediğim gibi milli takımdaki 33 aday futbolcunun en azından İzlanda ve Fransa karşısında oynanması gereken, oynayabilecek kapasitedeki futbolcuları görmesi açısından teknik direktör Şenol Güneş için iyi bir ölçü olacak. Ama o maçlarda alınacak sonuçlar Fransa ve İzlanda maçları için hiçbir zaman bir ölçü olmayacak. Bunu da özellikle altını çizmek lazım. Çok da iyimser olmamak gerekiyor. Basın toplantısında ilginç konulara yaklaştı Şenol Güneş. Şöyle baktığım zaman diyor ki Fransa ve İzlanda maçlarından 6 puan alırsak çok güzel. 4 puan alırsak iyi, 3 puan alırsak İzlanda'yı yenersek güzel diyor. Fransa maçı bir imtihan olacak. kaybedecek bir şeyimiz yok ama kazanırsak çok şeyimiz olur diyor. Ve Fransa'yı maçını kaybet, İzlanda maçını kazan
derlerse evet derlerse derim diyor.
Evet derim diyor.
Olur yani, iyi diyor benim
evet,
için.
Evet demek öyle ki mi? Basın yazılı basınla benim görüşüm evet. Aynıymış. Aynı kelimeleri seçmişiz. Aslında tabii bu 33 futbolcuyu seçerken onların içinde tecrübeliler var, gençler var. Bir de Avrupa'da oynayanlar var. Bunların hepsini 33 tane futbolcuyu bir araya getirip çalışmak da çok zor. Evet. Mutlaka antrenörleri vardır. Yani artık dünyanın birçok ülkesinde nasıl ki bizde kaleci antrenörü varsa savunma oyuncuları için ayrı, orta saha oyuncuları için farklı, ileri uç oyuncuları için de başka antrenörler var. Yani dolayısıyla bir teknik direktör adı üstünde teknik direktifini verdikten sonra bu antrenörler işte kalecileri çalıştırıyorlar, savunma oyuncularını çalıştırıyorlar, orta saha oyuncularını çalıştırıyorlar, hücum oyuncularını çalıştırıyorlar. Hepsinin nerede durması gerektiğini, adam markajı yaparken nasıl yapması gerektiğini, orta sahada nasıl hücumu hazırlaması gerektiğini, ileri uçtakinin topu beklerken doğru yeri seçmesini mutlaka onlar öğretiyorlar. Şimdi bu 33 futbolcunun çalışma sisteminde de mutlaka Şenol Güneş bunları düşünmüş ve programlamıştır. Ama Fransa takımına baktığımız zaman daha önceki bir programımızda da söz etmiştim yine sizle burada konuşurken bir Avrupa karması adeta. İngiltere'de, Almanya'da, İspanya'da oynayan futbolcular var. Şöyle baktığımız zaman Pavard Stuttgart'ta oynuyor, Varane Real Madrid'de oynuyor, Pogba Manchester United'de oynuyor, Umtiti Barcelona'da oynuyor, Griezmann Atletico Madrid'de oynuyor, Giroud Chelsea'de oynuyor, Mbappe var Paris Saint-Germain'de oynuyor, Matuidi var Juventus'ta oynuyor. Yani böyle bir takıma
gerçekten zor bir takım.
Zor bir takıma evet. Karşı çıkacağız. Son şampiyon onlar. Gerçekten milli takımımızı çok zor iki maç bekliyor. Şimdi İzlanda karşılaşmasında şöyle iyimser yaklaşmış Şenol Güneş. O da belki Fransa'nın İzlanda'yı 4-0 yenmesinden kaynaklanan bir iyimser yaklaşım diye düşünüyorum. Çünkü İzlanda'nın Dünya Kupası'nda oynadığını, bizle oynadığı Dünya Kupası eleme maçlarında bizle oynadığı maçları herhalde unutmuş olacak. İzlanda'yı İzlanda'da yenmeyi planlamış. İnşallah tabii umduğu gibi olsun.
Ama tabii baştan nasıl olsa yenileceğiz diye o karamsarlıkla gitmektense.
Tabii çıkılmaz tabii hiçbir zaman.
Çok yani, dengeli bir açıklama yapmış Şenol Güneş.
90 dakika neticede onlar da 11 kişi biz de 11 kişiyiz. Evet. Sahanın ölçüleri aynı. Topun ağırlığı çevresi aynı. Ama işte biraz da tabii şans faktörü var. Tecrübe tabii. Var. Strese karşılamak, stresi yenmek var. Evet. Yani bir Fransa ile oynarken, İzlanda ile deplasmanda oynarken bütün bunları dikkate almak gerekir diye düşünüyorum. Onun dışında az önce tecrübeli ve genç futbolcular diye söz etmiştik. Bakıyorum şimdi Emre gibi, Mert gibi, Mahmut gibi tecrübeli futbolcular ligde, Türkiye Süper Ligi'nde sürekliliği olan devamlı takımlarında oynayan futbolcular var. Gençler var. Ozan Stuttgart'ta oynuyordu, Avrupa'da oynadı. Güven bir çıkış yakaladı Beşiktaş takımında. Abdülkadir Trabzonspor takımında çok dikkat çekti. Bir de yabancı futbol, yani yabancı ülkelerde oynayan futbolcular var. Onları da az önce de söylediğim gibi bir araya getirip kaynaştırmak, dil birliği yapmak biraz 33 futbolcuyla zor olsa gerek.
Evet,
ama
inşallah çok başarılı olur.
Başarılı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi tabii hafta önümüzdeki günler hep futbolla dolu geçecek. Yine Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçları var. 20 yaş futbolcular çıkıyorlar sahaya, oynuyorlar. 20 yaşında geleceğin yıldızları olarak. Ama nedense bizim Türk takımına rastlayamadım orada ben. Süper Lig'e çıkma maçı var biliyorsunuz. O maç Hatayspor'la.
O çok önemli. Hem de Gaziantep
Gaziantep arasında oynanacak. 30 Mayıs günü o karşılaşma var. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Birinci lige yükselme maçı var. O da bu akşam oynanacak. Sakaryaspor'la Fatih Karagümrük Spor Toto birinci lige çıkmak için oynayacaklar. O grupta daha önce Menemen Spor'la Keçiören Spor gruptan lider olarak çıkmışlardı. Bir üçüncü takım bu iki takım arasında oynanacak. Gerçekten ilginç futbolumuz. Mesela Sakaryaspor ve Fatih Karagümrük yıllarca o zamanki adıyla birincilik olan bugünkü Süper Lig'de yıllarca futbol oynadılar ama yönetim yanlışlıkları, ekonomik sıkıntılar, transferlerdeki yanlış seçimler belki de onları ikinci, üçüncü lige kadar indirdi. Şimdi tekrar geri gelmek için bir mücadele veriyorlar. Saat 21.30'da Bursa'da başlayacak bu akşamki karşılaşma. Ve de TRT Spor'dan futbol severler bu karşılaşmayı izleme şansına sahip olacaklar.
Şimdi Spor Toto Süper Ligi'ye dönersek oraya iki takım çıkması kesinleşti anladığım kadarıyla.
Gençler Birliği,
üçüncüsü değil mi?
Abalı Denizli Spor, onlar ilk iki sırayı aldılar. Abalı Denizli Spor birinci, Gençler Birliği ikinci olarak Süper Lig'e döndü. Denizli Spor da uzun yıllar birincilikte ya Süper Lig'de oynamıştı. Gençler Birliği geçen sezon düştü, tekrar geri döndü. Üçüncü takım işte bu dediğim gibi Hatay Spor'la Gazişehir Gaziantep Spor arasında, Gaziantep arasında oynanacak. Tabii Gaziantep Spor vardı biliyorsunuz Gaziantep'te. Evet. O takım ekonomik sıkıntılardan dolayı maçlara dahi çıkamadı. Tabii Gaziantep Spor yıllarca Avrupa kupalarında bile futbolumuzu temsil eden bir takımdı. Ama o kaybolurken Gazişehir, Gaziantep onun yerine Süper Lig'e çıkmak için mücadele veriyor. Hatay Spor ilk defa çıkacak. Gazişehir, Gaziantep de ilk defa çıkacaktı. Ama şöyle bir söylenti var. Eğer Gazişehir, Gaziantep çıkarsa Gaziantep Spor olarak
yoluna devam edecek
diye öyle bir yaklaşımlar var. Çünkü formalarında baktığımız zaman onların da kırmızı siyah. Evet. Gaziantep Spor'un da kırmızı siyahtı. Dolayısıyla o iki takım arasındaki mücadelede Gaziantep Spor'u tekrar Süper Lig'de görme şansımız olacak. Ya da Hatay Spor ilk defa Süper Lig'de oynayacak ama tabii şu anda her iki takımla ilgili görüş vermek çok zor ama ligin akışına baktığımız zaman Hatay Spor'un daha iyi futbol oynadığını ve en son oynadığı yarı final maçında Adana Demirspor karşısında son dakikada uzatmanın 6. dakikasında attığı golle finalist olma şansı yakaladı. Yani futbolcuların mental olarak maçı kazanma arzusu ortaya çıktı ki ikinci dakikada gol yediler, yani uzatmanın ikinci dakikasında gol yediler, 2-2 oldu. 6. dakikada maçı kazanacak golü attılar. Gerçekten yani futbolun içinde olan, futbolu yaşayan, takımına kazandırma hırsı olan futbolcularla dolu bir takım güzel olduğunu gösterdi.
Başarılar.
Dış sahada da zaten kazandı 19 maçın 9'unu dış sahada kazanmış ki bu stresi karşılayabilecek futbolculara sahip bir takım diye düşünüyorum Hatay Spor. Ama
evet,
hangisi
olsun
lige yakışacaksa o çıksın öyle demek en doğrusu diye düşünüyorum.
Bir de lige veda edenler de belli
evet,
oldu
lige
değil mi?
Evet, veda edenler var. Bursa Spor şampiyonluk yaşamıştı, ligden düştü. Akhisar Spor'un zaten düşmesi belliydi. Erzurum Spor'da en son Göztepe'nin maçı kazanmasıyla hem Bursa Spor hem Büyükşehir Belediye Erzurum Spor düştü. Aslında çok enteresan bir alt sıra yaşadık. Mesela son haftada puanlar eşit olsaydı, 35 puan olsaydı, yani Bursa Spor berabere kalsaydı, Göztepe berabere kalsaydı, Erzurum Spor ki kazandı. 35 puan olacaklardı ve Erzurum Spor, Büyükşehir Belediye Erzurum Spor en avantajlı takım olarak ligde kalacaktı. Göztepe ile Bursa Spor düşecekti ama işte futbolun cilvesi ki Göztepe Ankara Gücü karşılaşması gerçekten çok ciddi, çok sıkı bir karşılaşma oldu. Özellikle Ankara Gücü takımı çok asıldı karşılaşmaya. 1-1'lik skor geldiği zaman Göztepe takımı da maçı bırakmadı ve bir penaltı golüyle maçı kazandı. Onlar da ligde kalma arzularını futbolcular sahaya yansıttılar ve de işte sürekli baskının getirdiği ve Ankara Gücü savunmasını yaptığı bir hata Göztepe'nin penaltı vuruşuyla ligde kalmasını sağladı. Tabii Bursaspor gibi bir futbol şehri diyeceğim. Çünkü altyapısıyla, ekonomisiyle Bursaspor geçmişteki şampiyonluğuyla Türk futbolunun önemli taşlarından biriydi. Ama onlara da birincilikte başarı dileyeceğiz. Başka evet. yapacak bir şey
işte,
yok.
İşte Gençler Birliği'ni göz önüne alalım.
Ya, tabii hemen geri
düşülüyor,
döndü.
Geri dönülüyor. Tabii. Futbolda bunlar oluyor demek
evet,
ki.
Evet. Oluyor.
Şimdi bu dönem en çok takip ettiğimiz Fenerbahçe'ydi. O da 6. bitiriyor
Fenerbahçe'de
galiba.
Fenerbahçe'de 6. bitirdi. Yalnız Antalya Spor'un bir sorunu var. Antalya Spor'la yer değiştirdi. Belki de Avrupa kupalarına gitme şansı olacak ama onu önümüzdeki günlerde göreceğiz.
Kesinleşecek.
Evet.
Öyle mi?
Evet.
Peki. O zaman onu bir dahaki sefere konuşalım.
İnşallah. İnşallah.
Çok teşekkür
ben
ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
İyi yayınlar için diliyorum. Sağ olunuz. Spor yorumcusu Tansu Polatkan konuğumuzdu.
Hava durumu raporları ve tahminleri Yeni Gün'de.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin genelinin az bulutlu ve açık, zamanla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege göller yöresi, Bolu, Düzce ve Eskişehir çevrelerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ilk saatlerde Marmara bölgesinin kuzeyi ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara az bulutlu 32, İstanbul az bulutlu bu sabah ilk saatlerde kuzey ve doğusu yer yer sisli ve puslu 25, İzmir az bulutlu 34, Erzurum az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 22, Amsterdam sağanak yağışlı 16, Atina az bulutlu 29, Bağdat az bulutlu 40, Berlin çok bulutlu 16, Paris gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Saraybosna parçalı bulutlu 23, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Londra parçalı bulutlu 17, Moskova parçalı bulutlu 27, Lefkoşa sıcak 37, Madrid az bulutlu 28, Mekke az bulutlu 42, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 17 ve Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraç hattımızda bizi bekliyor. Olcay Kıraç merhaba.
Merhaba, teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
Çok teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bize neler aktaracaksınız?
Tekrar teşekkürler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu hafta hükümet nihayet güven oyu alacak raddeye gelecek. Hatırlanacağı gibi Halkın Partisi'nin koalisyonlu hükümetinden çekilmesiyle birlikte dörtlü koalisyon yıkılmış ve yeni hükümet arayışları başlamıştı. Ulusal Birlik Partisi ile Halkın Partisi arasındaki görüşmeler olumlu neticelenmiş ve her iki parti yeni koalisyonu kurma konusunda anlaşmaya varmıştı. Cumhurbaşkanı'nın kabineyi onaylamasının ardından kabine listesi meclise sunuldu. Dün ise hükümet programının görüşülmesi Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda başladı. İki gün boyunca muhalefet hükümet programına ilişkin eleştirilerini yapacak, arkasından hükümet söz alacak ve herhangi bir gecikme olmazsa bir tam gün sonra da yani Perşembe, Cuma gibi hükümet mecliste güven oyu arayışına girecek. Mecliste Ulusal Birlik Partisi'nin 21, Halkın Partisi'nin ise 9 milletvekili bulunuyor. 50 sandalyeli millet meclisinde güven oyu alma rakamı ise 26. Her iki partinin toplam 30 milletvekili olduğu varsayılırsa bu yeni koalisyonun güven oyu almasına kesin gözüyle bakılıyor. hükümetin önünde ama önemli bir takım sorunlar var. Hükümetin yapması gereken çok şey var. Öncelikli olarak 2019 yılına ilişkin mali protokol bir türlü imzalanamamıştı. Çeşitli gecikmeler nedeniyle. Şimdi ilk iş olarak nakit akışının sağlanabilmesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti maliyesinin rahatlayabilmesi için Türkiye ile mali işbirliği protokolünün imzalanması gerekiyor. Başbakan Ersin Tatas geçen yıl bir yıllık olarak revize edilen mali programın yine 3 yıllık şekliyle imzalanabileceğini duyurdu. Ki Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da yine koalisyonun güvenliği almasının hemen ardından hızlı bir biçimde görüşmeleri tamamlayarak mali protokolün yürürlüğe girmesini ve Türkiye'den gelecek olan mali yardımın kaynaklarının açılmasını hedeflediklerini söyledi. Başta altyapı yatırımları olmak üzere Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yolladığı çeşitli hibeler ve krediler şeklinde verilen yardımlar kritik öneme sahip. Başta Aralık ayında meydana gelen sellerde zarar gören bir takım yollar, ki bunlar ana arterler, çok ciddi ulaşım sıkıntısına neden oluyor. Özellikle Girne Lefkoşa arasında, Lefkoşa Güzelyurt arasında yarım kalan projeler var. En işlek ana yolların alternatiflerinin yapılması için açılan bir takım yeni güzergahlar var. Bütün bunlar ne yazık ki kaynak eksikliği yüzünden ilerleyemiyor. Bir takım hukuki engeller yolların inşasında çıksa da bunlar geçtiğimiz ay mahkemede sonuçlanmış ve bu projelerin devam etmesi önünde bir engel kalmamıştı. Ancak kaynak eksikliği buradaki en önemli engel olarak görülüyordu. Türkiye ile bu mali ekonomik işbirliği protokolü eğer imzalanabilirse bunun da önü açılmış olacak. Hükümet programına gelince, hükümet programını Sayın Ersin Tatar Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda milletvekillerinin bilgisine getirdi. Yaklaşık 30 sayfalık yeni hükümet programı oldukça ayrıntılı ve aslında bir anlamda reform hükümetine işaret eden noktalar taşıyordu. Özellikle eğitim alanında, sağlık alanında, ekonomi alanında devletin işleyişine ilişkin koyulan maddeler bu hükümetin aslında daha yapısal reformlar peşinde koşacağının işaretlerini veriyordu. Bu şekilde hükümet eğer programı uygulayabilir ve hükümet programında işaret edildiği şekliyle bu reformları hayata geçirebilirse gerçekten de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde devletin işleyişine ilişkin yıllardır söylenip de yapılamayan kalıcı reformlar da hayata geçirilmiş olacak. Bu tabii ki uzun ve zorlu bir süreç. Hükümet programında bunlara değinmek ve bunları istemek elbette mümkün. Geçmiş dönemlerde de pek çok hükümetler, tek parti hükümetleri, çok parti hükümetleri, koalisyonlar benzer şekilde niyetler göstererek bunu denediler. Ama başarılı olamadılar. Bakalım bu koalisyon hükümeti başarılı olabilecek mi? Hükümetin önündeki bir başka önemli ve zorlu konu ise Kıbrıs müzakerelerine ilişkin, daha doğrusu bölgedeki uluslararası gelişmelere ilişkin. Bildiğiniz gibi 2,5 yıla yaklaşan bir süre içerisinde müzakereler kesilmiş ve Rum tarafı hiçbir şekilde ne siyasi eşitliği, ne gücü, ne yönetimi, ne de adanın etrafındaki doğal kaynakları Kıbrıs Türkleriyle paylaşmak niyetinde olmadığını göstermişti. Hatta Rumlar daha da ileri giderek başta doğal gaz temelli olmak üzere Doğu Akdeniz'de tek yanlı adımlarını atarken Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan hak ve çıkarlarını savunmak için kendi kıta sahanında yaptığı kazı, sondaj ve keşif çalışmalarına bile tahammülsüzlük göstererek Türkiye'yi bulabildiği her türlü altında şikayet ediyordu. Rum yönetimi Enerji Bakanı Latikov Tripis 2020 yılında Rum kesiminin 6 tane keşif, 2 tane de sondaj çalışması yapacağını duyurdu. Yani Rumların Doğu Akdeniz'de tek yanlı adımdan geri durmayacağını ilan etmiş oldu. Ancak Rum kesimi sadece bununla da kalmadı provokatif adımlar atmakta. geçen hafta içerisinde öncelikli olarak İsrail hava ve kara kuvvetlerinin geniş unsurlarıyla katıldığı bir askeri tatbikat gerçekleştirildi. Her ne kadar bu savunma bakanı söz konusu tatbikat hiç kimseye bir mesaj değildir, kimseye bir şey göstermeye çalışmıyoruz dese de akıllara özellikle Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin buradaki askeri varlığına karşı bir çeşit gözdağı verme girişimi olarak akıllarda yer etti. Rum kesiminin attığı üçüncü adım ise Fransa'yla askeri üs anlaşması oldu. 15 Mayıs'ta iki ülke arasında yapılan anlaşmaya göre Fransızlara Basiliko bölgesinde bir deniz üssü verilecek. Fransa burayı alıp 6 ay içerisinde deniz üssünü hazır hale getirecek. Deniz üssünün amacı başlangıçta özellikle ileri operasyonlara hizmet verecek bir üs haline getirilmesi ve Fransa'nın Orta Doğu'daki askeri kabiliyetlerine, operasyonlarına destek veriyor olması. Ancak 9 madde içeren bu anlaşmanın diğer maddelerine bakıldığında iki Avrupa Birliği üyesi ülke arasında yapılan anlaşmalardan çok daha ileri ve aslında sıkıntılı başka maddelerin olduğunu söylemek hemen mümkün. 1959 ve 60 Londra-Zürih anlaşmalarına göre Kıbrıs'ta sadece 3 tane garantör var ve başka kimselerle askeri anlaşma yapılamıyor ve Rum yönetimi açıkça uluslararası hukuku ihlal ediyor. Peki. Bakalım Fransa buna ortak olmayı sürdürecek
Peki.
mi?
Peki Olcay Kıraç, yavaş yavaş toparlayalım.
Evet, teşekkür ederim. Çok tartışılıyor bu konu özellikle hem burada hem de Türkiye'de. Şu an özellikle 1960 İttifak Anlaşması'nın 3 ayrı maddesini açıkça ihlal eden bu anlaşmanın nasıl hayata geçirileceği en büyük cevabı merak edilen soru.
Peki.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden aktarabileceklerimiz bu haftaya ilişkin bunlardı.
Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraç hattımızdaydı.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Orsam Irak Çalışmaları Koordinatörü Bilgay Duman. Bilgay Duman, günaydın, hoş
günaydın,
geldiniz.
Teşekkür ederim.
Sizinle Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri konuşacağız ama özellikle Irak bağlantılı olarak konuşacağız. Geçtiğimiz günlerde Irak Başbakanı Abdülmehdi Türkiye'deydi. Evet. Bugün Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu olacak. Evet. Ve hem görüşmeler yapılacak hem iftar yapılacak birlikte. Irak-Türkiye ilişkileri son dönemde hız kazandı. Nasıl değerlendireceksiniz?
Yani Türkiye-Irak ilişkilerinin hız kazanma seyri 2017'den bu yana yaşanıyor aslında. Ama 2019 yılı belki de ilişkilerin tap noktası olduğu yıl olacak. Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'in ikinci ziyareti bu yıl içerisinde. 2019'un ilk yurt dışı ziyaretinde Türkiye yapmıştı Berham Salih. Türkiye'de ilk devlet başkanı olarak Berham Salih'i ağırlamıştı. Bu Türkiye-Irak ilişkilerinin 2019 yılı içerisindeki ana gündem maddesi olacağının göstergelerinden bir tanesiydi. Nitekim bunu gördük. Önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Irak'ı ziyaret etti. Berham Salih'in ardından. Daha sonrasında Adil Abdülmehdi Irak Başbakanı Türkiye'ye geldi. Ve şimdi tekrar Berham Salih Türkiye'ye bugün itibariyle geliyor. Önümüzdeki süreçte de 2019'un son çeyreği itibariyle de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Irak'ı ziyaret edecek. Ve Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'ı ziyaret etmesiyle bence ilişkileri yeniden en üst seviyede görmüş olacağız. Belki hani Irak'ı yakından takip eden dinleyenlerimiz hatırlarlar. 2008'de Cumhurbaşkanı ki o dönemde başbakandı, o dönem Recep Tayyip Erdoğan ziyaret ettiğinde Irak'la 48 konuda mutabakat muhtırası imzalamış ve ulaşımdan iletişime, işte kültürden ekonomiye, ticaretten eğitime kadar her alanda işbirliği konusunda bir ortaklık anlaşmaları imzalanmıştı. Ve Türkiye'nin o dönemde uygulamaya koymuş olduğu Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk yapılanmasında Irak'la ortaya çıkartmıştık. Ve bugün itibariyle 3 kez Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı yapıldı. İşte en son yapılacak olan da Cumhurbaşkanımızın Irak ziyaretiyle olacak. Ve bu anlamda Türkiye-Irak ilişkilerinde farklı bir yöne doğru gidileceğini düşünüyorum ben. 2017, hani söylediğimiz gibi Türkiye-Irak ilişkileri açısından farklı yönelimi, özellikle Irak'taki işte Kürdistan bölgesel yönetiminin referandum kararının ardından Türkiye-Irak ilişkilerinde çok ciddi bir sıcak ilişki başlamış. Hatta sınırda ortak operasyon, ortak tatbikat yapılmıştı. Hatırlayacak olursanız Irak güvenlik güçlerinden bir ekip Türkiye tarafına gelmiş. Ortak görüntüler verilmişti, ortak tatbikatlar yapılmıştı ve bu süreçten sonra işbirliğinin gittikçe hızlandığı bir noktaya geldik bugün itibariyle. Tabii özellikle Irak'ın IŞİD sonrasındaki yeniden yapılanma sürecinde Türkiye'nin aktif rol aldığı bir durum söz konusu. IŞİD'le mücadelede yine Türkiye aktif rol alıyor. Mülteciler konusunda aktif rol alıyor. İşte Türkiye-Irak ilişkileri açısından en böyle hani belki sorunsal olarak ifade edilen konulardan bir tanesi olan su konusunda yine Türkiye aktif rol almış durumda. özür dilerim. Dışişleri Bakanımız hükümet kurma sürecinde, Irak'taki hükümet kurma sürecinde de Irak'ı ziyaret ettiğinde Türkiye'nin Irak'a su verme konusunda taahhüdüne uyduğunu ve onu uzattığını ifade etmişti. Daha sonrasında Cumhurbaşkanımız su meselesi konusunda da özel bir temsilci atadı. Mehdi Eker'i, eski Orman Su İşleri Bakanı Mehdi Eker'i su konusunda görevlendirdi ve su ile ilgili müzakerelerin sürdürülmesi konusunu özel bir gündem başlığı altına aldı. Baktığımız kadarıyla her konuda Türkiye-Irak arasında bir etkileşim, iletişim var. Tabii özellikle Irak'ın söylediğim gibi IŞİD'den sonraki yeniden yapılanma sürecinde Türkiye çok daha fazla ihtiyacı var ki Türkiye bu ihtiyacın farkında. Türkiye 2018 yılının Şubat ayında Kuveyt'te düzenlenen Irak'ı yeniden yapılandırma konferansında 5 milyar dolar krediyle Irak'a en fazla yardım taahhüdünü veren ülke olmuştu. Yani işte bugünkü olayların müsebbibi olarak ifade edilen işte halen Irak'taki varlığıyla bulunan Amerika bile bu miktara ulaşamadı. Ve Irak'la özellikle yeniden yapılandırma sürecinde ki Musul bu anlamda çok önemli olacak Türkiye açısından da. Musul'la beraber tabii Musul'un bir ilçesi olan Telefer ki Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı bir yer. Telefer'in yeniden yapılandırması konusunda Türkiye'nin önemli bir payı olacağını düşünüyorum ben. Bu anlamda o 5 milyar dolarlık kredinin projelendirilerek, projeye bağlanarak Musul'un ve diğer IŞİD'den zarar gören bölgelerin yeniden yapılandırılması konusunda Türkiye aktif rol alacaktır. Nitekim Irak Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyaretiyle de bunlar konuşulacak. Çünkü birebir görüşmelerin dışında heyetler arası görüşmeler de sürekli devam ediyor. Türkiye'nin Irak'ta diplomatik çabaları da var. İşte Musul ve Basra Başkonsolosluklarımız vardı ama IŞİD nedeniyle kapanmıştı. Musul ve Basra Başkonsoloslukları yeniden açılacak. Bununla beraber Necef'te yeni bir başkonsolosluk açılması gündemde. Yani bu konuyla ilgili söz alınmış durumda. Ve Kerkük'te de bir başkonsolosluk açılması için çaba gösteriliyor ki Kerkük'te Türkiye vize için bir vize ofisi açtı. Yani Türkiye'nin Irak vizelerini bir şirket üzerinden veriliyor. Önce şirkete gidiyor. Şirket o vizeleri değerlendirip diplomatik misyonlarımıza gönderiyor. Kerkük'te bundan önce böyle bir şirketin temsilciliği yoktu. Türkiye o Irak'a olan ilgisini, işte Türkmenlere olan desteğini göstermek için de Kerkük'teki bu ofisin açılması konusunda çok yoğun çaba harcadı. Şimdi onun üzerine bir diplomatik temsilcilik, işte konsolosluk açılması gündemde. Bunun için yoğun çabalar var. İşte Kerkük'teki havaalanının açılması konusunda Türkiye yine çaba gösteriyor. Oranın hazırlıkları yapılıyor. Türkiye, Türk Hava Yolları bu konuda uçuş sağlanması konusunda destek vereceğini net olarak açıkladı ki Cumhurbaşkanımız da bunu net olarak ifade etti. İşte Ankara-Bağdat arası yine Türk Hava Yolları'nın doğrudan seferleri başladı. Yani her alanda Türkiye-Irak ilişkileri konusunda ciddi bir ilerleme olduğunu görüyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu ilerlemenin ben artacağını düşünüyorum. Çünkü belki biraz sonra daha detaylı konuşuruz. Amerika ve İran arasındaki çekişme Irak'ı bir denge bulmaya doğru itiyor. Yani bir denge gerekiyor Irak için. Çünkü Irak yeni bir savaşı kaldırabilecek düzeyde değil. Amerika-İran çekişmesi evet iki ülkenin çekişmesi gibi gözüküyor ama bütün bölgeyi etkileyebilecek bir çekişme. Özellikle de Irak'ı yoğun olarak etkileyebilecek bir çekişme. Çünkü hem bugün İran'ın Irak'taki varlığının nedenli güçlü olduğunu biliyoruz. Hem de Amerika'nın zaten hem siyasi varlığının hem de oradaki askeri unsurlarıyla varlığının ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Bu anlam itibariyle Amerika-İran çekişmesi Irak'ta dengeleri bozacak bir unsur ve hatta Irak'taki çatışmaları körükleyebilecek bir özür diliyorum. Irak'taki çatışmaları körükleyebilecek bir unsur. Bu nedenle Irak'ta kendi ayakları üzerine basmaya çalışan, kendi ayakları üzerine durmaya çalışan, bölge politikası itibariyle bütün komşu ülkeleriyle iyi ilişkiler kurmaya çalışan bir ülke. Yani son dönemde bunu çok fazlasıyla ortaya koymaya çalışıyor. Bu nedenle Türkiye hem bölgedeki gücüyle hem bölgedeki varlığıyla siyasi etkisiyle bu dengeyi sağlayabilecek bir ülke. Hem de İran ve Amerika arasındaki o dengeyi Irak için tutabilecek bir ülke. O nedenle Irak'ın da Türkiye çok daha fazla ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben. Tabii Irak ekonomik gelirleri açısından da baktığımızda daha çok işte doğal kaynaklara dayanan bir ülke. Yani özellikle petrolün Irak bütçesinin %94-95'ini kapsadığını görüyoruz. Şimdi Irak'ta çatışmalar arttıkça, Irak'ta gerginlikleri arttıkça işte IŞİD gibi, PKK gibi terör örgütlerinin daha aktif olduğu bir ortamla karşılaşıyoruz. Çünkü güç boşlukları oluşuyor böyle olunca. Halen Irak hükümeti böyle kendi ayakları üzerine basabilen, işte bütün unsurlarını tutabilen, devlet kurumsallaşmasının sağlanabildiği bir hükümet ve devlet yapısı yok Irak'ta maalesef. İşte Irak gibi bir ülkeyi düşünün. İşte Irak deyince herkesin kafasında işte çatışma, şiddet, patlamalar, işte terör örgütleriyle anılıyor maalesef. Maalesef diyerek bunu söylüyorum. Ama halen işte Ekim ayında, 2018'in Eylül ayında hükümet kurulmasına rağmen hala Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanlığı atanamadı. Yani düşünebiliyor musunuz? İki tane güvenlik bakanlığı var, güvenlikle ilgili bakanlık var. Bunlar hala belirlenemedi. Yani siyaset de maalesef güvenliği de olumsuz etkiliyor. Önemli Irak'ta çekişme, çatışma gittikçe arttığı düzeyde evet. Irak'ta güç boşlukları ortaya çıkıyor ve maalesef şiddet eylemleri başlıyor. Son süreçte de yani Irak'ın yine çok en büyük problemlerinden bir tanesi şu an itibariyle hemen hemen her bölgede yakılan buğday tarlaları, işte arpa tarlaları bu oldukça Irak'ta gündem olmaya başladı. Çok büyük araziler yanıyor. İşte en son Tuzurmatu'daki Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı bir yer biliyorsunuz. Oradaki yakılan tarlaları IŞİD üstlendi. IŞİD bunu açık olarak ifade etti. Kerkük çevresinde yakılan tarlalar var. Diyala'da yakılan tarlalar var. İşte Babil'de yakılan tarlalar var. Sadece Irak güvenlik anlamında yani askeri güvenlik, somut güvenlik anlamında değil, Irak gıda güvenliği anlamında da problemler yaşıyor. Zaten bütün ürünlerini dışarıdan ihraç eden bir ülkeden bahsediyoruz. O nedenle Türkiye'nin bu konulardaki desteği de çok daha fazla önemli olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle işte su kalitesinin artırılması konusunda Türkiye'nin Irak'la yapacağı çalışmalar var. Su yönetiminin sağlanması konusunda var. Örneğin bu döneme kadar Irak'ta bu seneye kadar çok büyük bir yağış dönemi yoktu ve Irak su sıkıntısı çekiyordu. Ama 2019 yani 2018'in işte ikinci yarısı ve 2019 itibariyle Irak'ta inanılmaz bir yağış oldu. Yani biz biliyorsunuz Orsam olarak pek çok kez Irak'ta saha çalışması yapıyoruz. Şu an Orsam Başkanı da yine Irak'ta. Iraklarla konuştuğumuzda yani belki de son 20 yılın en fazla yağışını aldığı söyleniyor Irak. Ama Irak bunu bile yönetemiyor. Yani bu kadar yağmur suyu, bu kadar hani verim sağlanabilecek elbette unsur maalesef boşa gidiyor. O nedenle hani Türkiye Irak'ın istikrara kavuşması konusunda işte tarımdan eğitime, işte ekonomiden siyasete, askeri işbirliğinden ticarete kadar her anlamda Irak'la işbirliği yapabilecek düzeyde ve bu konuda da istekli. En son Türkiye-Irak arasındaki ticaret hacminin 13-14 milyar dolarlara yeniden yükseldiğini biliyoruz. En son Adil Abdülmehdi Türkiye'ye geldiğinde Cumhurbaşkanımız 20 milyar doların bile yetmeyeceğini net olarak ifade etmişti. Bu konuyla ilgili olarak özellikle sınır kapıları konusunda Türkiye'nin yine bir çabası var biliyorsunuz. Ovaköy sınır kapısı açılması söz konusu. Çünkü Türkiye Irak'la ticaretini yaparken sadece bir kapı üzerinden yapıyor. Habur sınır kapısı üzerinden yapıyor. Ve o da Irak-Kürdistan bölgesel yönetimine açılıyor ve oradan Irak merkezi hükümetine giriyor. Ama Irak merkezi hükümetiyle doğrudan ilişki kurmak için işte Ovaköy sınır kapısının açılması gündemde. Bu açılırsa Türkiye Habur'u tamamlayıcı bir sınır kapısı açmış olacak. Bakın bugün İran'ı konuşuyoruz. İşte İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif de Irak'taydı. İran'ın bugün Irak'la sınır kapısı 9 tane. 9 sınır kapısından iş yapıyorlar. Bunlar resmi sınır kapıları. Bir de bunların haricindeki normal geçiş noktaları var ve tabii özellikle Irak'ın güneyinde İran'a açılan sınır kapıları biraz daha kontrolsüz olduğu için geçişler çok daha kolay oluyor. O anlamda da sürekli bir orada temas var. Ama Türkiye gibi bölgesel bir ülkenin bir tane sınır kapısı var. O nedenle Irak'ın da bu konuda biraz daha fazla çaba harcaması lazım açıkçası. Ovaköy sınır kapısının açılması konusunda. Çünkü Türkiye bütün hazırlıklarını tamamladı. Ama Irak tarafında hala yani hem siyasi hem güvenlik hem ekonomik hem yapısal problemler var.
Evet, şimdi siz altını çizdiniz. Bölgemizde Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimini konuşuyoruz. Amerika'nın İran'a yaptığı yaptırımlar söz konusu. Evet. Tam da bu ortamda, bu dönemde İran Dışişleri Bakanı geçtiğimiz günlerde Irak'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Siz işte kapılardan bahsettiniz. Ama İran'la Irak arasında böyle bir ilişkinin gelişmesine bu dönemde Amerika dinamikler müsaade eder mi?
Yani Amerika'nın zaten Irak'ta bizzat bir varlığı var. Yaklaşık 6 bin askeri var Amerika'nın Irak'ta. Ve zaten Trump en son Irak'taki El Esad üssünü ziyaret ettiğinde İran'ın oradaki aktivitelerine izin vermeyeceğini açık açık ifade etti. Ve hatta Irak topraklarının Irak'ı İran'ı gözetleme üssü olarak kullanılabileceğini ifade etmişti. Biraz önceki söylediklerimizle bununla örtüşüyor. İran-Irak çekişmesi. Irak-Amerika çekişmesi ve özür dilerim İran-Amerika çekişmesi Irak'ta sirayet ediyor, görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo Irak'ı ziyaret etmişti. Hatta Avrupa'ya yapacağı ziyareti iptal ederek yapmıştı bunu. Çünkü biliyorsunuz işte İran'dan bazı tehditler algıladığını açıklamıştı Amerika ve ABD'nin hem Erbil'deki başkonsolosu hem Bağdat'taki büyükelçiliğinden acil görevli olmayan bütün personelini geri çekmişti. Bunun üzerine Almanya, İngiltere ve Hollanda Irak'taki görev gücünü dondurmuştu. Çünkü bu ülkeler Irak'taki güvenlik güçlerine eğitim veriyorlar. Amerika İran çekişmesi bu anlam itibariyle Irak'ta bugün artık somut anlamıyla görüyoruz ki Cevat Zarif de Irak'ı ziyaret ettiğinde Amerika ile çekişmesine çok vurgu yaptı ve işte kendisini bir anlamda Irak tarafından garanti almaya çalıştı İran. Çünkü yapılan yani açıklamalara baktığımızda İran ile Irak arasında bir müdahalesizlik anlaşması imzalandı. Yani tarafsızlık anlaşması imzalandı. Herhangi bir çekişmede, herhangi bir çatışmada Irak'ın tarafsız olması gerektiği yönünde bir açıklama yapıldı. Zaten Irak bu tarafsızlığı istiyor. Ama İran'a da yönelik bu yaptırımların, İran'a yönelik Amerikan müdahalesinde çok fazla yaşanmasını istemiyor. Çünkü çatışma mutlaka ve mutlaka bir şekilde Irak'a sıçrayacak. Irak şu anlam itibariyle hani bu çatışmayı kaldırabilecek maalesef ortamda değil. Siyaset parçalanmış durumda. İşte ekonomi zaten son derece sıkıntılı. Gıda güvenliğinden bahsediyoruz. Ciddi problemler yaşıyor. Kamu hizmetleri sağlanamıyor. Şimdi yaz ayları geliyor. İşte elektrik kesintileri yeniden başlayacak. Çünkü 55-60 derecelere geliyor. Geçtiğimiz yaz hatırlayacak olursanız Basra'da yaşanan gösteriler neredeyse hükümetin kurulamamasına sebebiyet veriyordu. Yine aynı şeylerle karşılaşmak mümkün ki eğer Amerika-İran çekişmesi bir çatışmaya yani en azından müdahaleci bir duruma dönüşürse Irak'ın İran'dan sağladığı elektrik konusunda çok ciddi problemler yaşanacaktır diye düşünüyorum ben. Çünkü doğalgaz akışı kesilecek. Doğalgaz akışının kesilmesiyle beraber doğalgazdan üretilen elektrik de Irak'a verilmeyecek. Irak bunun alternatiflerini üretmek için çok çaba harcıyor açıkçası ama yani kısa vadede bu adımları atabilmek çok mümkün değil. Örneğin hem Kuveyt'le hem Suudi Arabistan'la elektrik üretme konusunda, elektrik sağlanması konusunda bir anlaşma imzalandı. Özellikle Kuveyt bu konuda Irak'a yani en yakından destek verebilecek ülkelerden bir tanesi. Ama çok hani çabuk atılabilecek adımlar değil bunlar maalesef. Tesislerin yapımı ve tesislerin bir an önce aktif olması çok kolay değil. O nedenle kısa süreli de olsa krizler yaşayacaktır Irak bu anlamda. Şimdi bir tarafta işte ekonomik baskı, bir tarafta siyasal baskı, bir tarafta güvenlik baskısı, bir tarafta terör örgütleri, diğer tarafta kamu hizmetlerinin sağlanamaması Irak'ı işin içerisinden çıkılmaz hale getirecektir. O nedenle tabii Irak İran Dışişleri Bakanı'nı ağırlarken onlar da garanti almak istiyorlar. Hı hı. Ama İran tehdidi kendi topraklarını hissetmemek için bir şekilde Amerika'yı Irak'ta karşılamak zorunda. Yani umuyoruz ki hani Irak için Amerika ile İran arasında böyle bir çatışmaya durumu yaşanmaz. Çünkü artık hani karasal değil. İşte Basra Körfezi'nde Amerika'nın göndermiş olduğu iki tane savaş gemisi var. Hı hı. İşte İran'ın müdahale ettiği söylenen Birleşik Arap Emirlikleri'nin tankerleri var. Yani bu çatışma sadece Amerika ile İran arasında kalmaz. Bu başta Irak'ı etkiler. Irak'tan sonra da bölgeye yayılır ve bölgesel bir maalesef çatışmaya, bölgesel bir istikrarsızlığa dönüşür. Bugün sadece biz Amerika-İran'ı konuşmamalıyız Irak için. Birleşik Arap Emirlikleri de Irak'ta etkili. Suudi Arabistan da Irak'ta etkili. Her birinin destek verdiği, işte ilişkide olduğu gruplar var. Çünkü Irak'ın bana en büyük problemleri ne dendiğinde ben ilk üç arasında hep dış müdahaleden bahsederim. Herkes bir şekilde pozisyon alabilmek için Irak'ta, o Irak'taki hani Irak'ta böyle büyük bir çarşaf düşünün, herkes bir tarafından çekiyor ve ortada böyle yırtıklar oluşmaya başlamış durumda. Hı hı. Şimdi o gerginlik artmaya başlarsa o hani yırtıklar çarşaf büyüyecektir, çarşaf yırtılacaktır. Herkesin elinde kalacak ama. Hı hı. Yani onu da düşünmek lazım. O nedenle hani bu bölgesel bir çatışmaya götürür. Irak bu dengeyi sağlama konusunda çok önemli adımlar atıyor. Söylediğim gibi bu adımlardaki en önemli noktalardan bir tanesi de Türkiye olacak. Hı hı. Türkiye o dengenin sağlanması konusunda Irak'a yardım edebilecek bence en önemli ülkelerden bir tanesidir.
Peki, bölgemizdeki gelişmeleri dikkatle takip etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için Orsam Irak Çalışmaları Koordinatörü Bilgay Duman konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni Gün.